Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Üçüncü serimizin dördüncü kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Allah'ın gizliliklere ortak olduk.
Ya Rabbi beni bilirsin, tanırsın. Düşüncemi uzaktan anlarsın. Yollarımı, yattığım yerleri, beni benden daha çok bilirsin. Her taraftan kuşattın etrafı, saklayamam hiç senden günahı. Hiçbir canlı kaçamaz gözümden, gökte yerde her yerde sen varsın. Karnımdayken annemin sen gördün, karanlıkta sevginle büyüdüm. Şaşılacak işlerin sonsuzdu, denizdeki kumlardan da çoktu. Rehberim ol her yolda sen benim, her zaman ben seninim ey Rabbim. Halleluya, hamdolsun, şükrolsun, kurtarıcım bırakma ellerim.
Sevgili kardeşlerimiz, tekrar candan sizi selamlıyoruz İsa Mesih'in adında ve size bir hoş geldiniz demek istiyoruz bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde devam edeceğiz daha önce bağladığımız temaya. Biz dedik bu seride işleyeceğiz İsa Mesih'teki olan zenginlikler, bize düşmüş olan zenginlikler. Lazım anlayalım daha iyi ne kadar zengin oluyoruz Rab İsa Mesih'te. Ve bu sebeple bugün bir tema seçtik bunun altında. Allah'ımız bizi çok yakından tanımak istiyor ve aynı zamanda biz de onu çok yakından tanımamız lazım. Allah'ın gizliliklere ortak olduk. Allah'ın gizlilikler nedir? Bunun üzerine belki biraz merak ettiniz ve açıklayacağız bu derste. Tanışmak ve tanışmak arasında fark var. Tanımakta ve tanımak. Eğer seni sorsam, senin stranının prezidenti tanıyor musun? Diyeceğin, tabii tanıyorum, biliyorum kimdir o. Ve adını da söyleyebilirsin. Ama ne zaman sorsam, onu nasıl tanıyorsun? Tabii biliyorsun, gazetelerde, vesnitsilerde yazıyor kimdir, haberlerde de sesledin kimdir. Ama ne var ki yakından tanıyor musun onu? Onunla onun evine gidip o da senin evine geliyor mu? Hayır, öyle yakınlık değil. Ve belki de sorsam onun en çok sevdiği yemeği biliyor musun diyeceğin, o kadar yakın tanımıyorum onu. Ve böylece anlıyoruz, tanımak ve tanımak arasında büyük farklılar var. Ne zaman iki insan birbirine bağlanıyor, bir dostluk ya da diyelim evlilik içinde de var, bir dostluk karı koca arasında olsun, iyi bir dostluk. Bu dostluk lazım büyüsün. Bu olmuyor başlangıçta. Birkaç senesinin sonradaki durumunda, başlangıçta biliyorsunuz, birbirinizi tanıyorsunuz ama çok derinlerde tanımıyorsunuz. Yaşlı, ilerideki yıllarda evlenmiş olanlar, uzun yıllar evli olanlar, bazen kocalar ya da kadınlar biliyorlar ne zaman bir istek var onun kocasında, gözlerinden bile okuyor. o kadar iyi tanıyor onu. Biliyor onun bakışında ne istiyor. Hareketlerden belli ediyor eğer iyi bir bağlantı, iyi bir bağlılık ve dostluk varsa onların arasında. Ve böylece çok şeyler paylaşıyorlar ve çok daha yakından tanışıyorlar. Ve böylece de oluyor bizim Allah'ımız nasıl ona iman ettik biliyoruz. O zaman tanıdık onu tek Allah olarak ve tanıdık onu tek kurtarıcı olarak. Ama burada iş bitmiyor. O sana bütün gizlilikleri de açtırmak istiyor, açıklamak da istiyor. O da istiyor sen cahil olmayasın onun düşünceler hakkında. O seninle her şey paylaşmak istiyor. Ve bu durumda Allah'ın sözü bize bilgi veriyor. Allah bize Mesih İsa'da bütün gizlilikleri açıklamak istiyor. Biz ortak olalım onun düşüncelerine, onun planına, onun hareketlerine, onu daha iyi günden güne tanıyalım. Ve böylece bu söz yerine geliyor. Biz Rab'i daha iyi tanımalıyız. Daha yakından tanımalıyız ve göreceğin ne zaman günden güne, yıldan yıla onu daha iyi tanırsan o zaman farkına varacağın ne kadar zengin olduğunu. İsa dua ederken Yuhanna 17. bapta 3. ayette şu sözü biliyoruz ne dediğini. Sonsuz yaşam tek gerçek Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanısınlar. Yani sonsuz hayat demek Allah'ı tanımak ve onun gönderdiği İsa Mesih'i tanımaktır. Yani Allah'ı tanımakta başlıyoruz ama Allah'ı tanımakta da devam etmemiz lazım. Ve ne zaman biz bu dünyadan geçiyoruz Rabbin huzuruna, ne zaman ölüyoruz ve onun huzuruna geçiyoruz, o zaman da tam onu bileceğiz. Neden? Çünkü İncil diyor onu olduğu gibi göreceğiz. Ama o zamana kadar senin hayatında lazım olsun bir ilerleme onu tanımakta, onun karakteri, onun iyiliği, onun büyüklüğü, onun düşünceleri, onun işleri bizi bildirmek istiyor. Öyle bir Allah'ımız var ve bu gerçekten bir zenginliktir. 1. Yuhanna mektubunda Apostol Yuhan böyle devam ediyor ve bize diyor 1. Yuhanna mektubu bab 5 ayet 20. Yine biliyoruz ki Allah'ın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Allah ve sonsuz yaşamdır. Yani dedi, yine biliyoruz ki Allah'ın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü verdi. Yani onu anlayalım, onu tanıyalım diye bize yardım ediyor. Bu sebeple geldi. Onu tanımak için geldi. Onun gizliliklere bizimle paylaşmak istiyor. Ve okuyoruz Efesliler mektubunda Apostol Pavlus bunun için dua ediyor inançlılar. Ne duruma gelsinler diye. Tam bunun için dua etmektedir. Ve diyor Rabbimiz 1. bab ayetler 17'den bab 20, ayet 23'e kadar. Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı Yüce Baba kendisini tanımanız için size bilgelik ve Allah'ın esin ruhunu versin diye dua ediyorum. Yani Apostol Pavlus Efes'teki inançlar için dua ederken şöyle dua ediyor. Dua ediyorum Rab size yardım etsin, onun ruhu versin, bol bol siz anlayasınız, onu daha iyi tanıyasınız diye. Ve devam ediyor. çağrısının verdiği ümidi, kutsallardaki mirazının yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin sonsuz büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret Allah'ın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında otururken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Allah Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve padişahlıkların, yalnız bu çağda değil gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. Her şey onun ayakları altına sererek ona bağlı kıldı. Onu bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Yani Apostol Paulus inançlıları için dua ediyor. Onların iç gözler açılsın. Rabbi tanısın. Onun büyük kuvvetini anlasınlar. Bu gizlilikler anlasınlar. Rabbi daha iyi bilsinler diye dua ediyor. Efesliler 3. babda benzeri sözler kullanıyor ve bir katkı da daha bulunuyor ve şöyle diyor. 3. bab ayet 16'dan 19'a kadar. İman yolu ile Mesih'in yüreklerinizde yaşaması için yüceliğin zenginliğine göre kendi ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmenizi dilerim. Öyle ki Allah'ın tüm doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş, uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Yani o dua ediyor. Rabbi daha iyi tanısınlar. Onun sevgisinin bolluğunu, zenginliğini tatsınlar, bilsinler, anlasınlar. Ve böyle bir anlayışa varsınlar. Bunun için dua ediyor. Demek ki Allah istemiyor biz cahil kalalım. Biz onu iyi tanımayalım. Rabbin isteği bu değildir. Rab bizim önümüzde bir şey saklamak istemiyor. Bizimle de paylaşmak istiyor. İyi, en iyi dost gibi. Onun gizlilikleri de ortaya koymak istiyor bizim önümüzde. Filipililer mektubunda bunun benzeri bir dua var. Aslında Apostol Paulus'un dualarında bunu anlıyoruz. Tam bu iş için duacı oluyor. Değil sadece kardeşler ekmek olsun, kardeşlere giysi olsun, kardeşlerin diş dertlerine, tabi bunun için Sigurnus dua etti. Eminim de öyle olduğunu, ama bunun dışında daha fazla bu iç insan, bu yeni doğmuş bebekler Mesih İsa'da büyüsünler, anlayışa varsınlar ve Allah'ın gizliliklerini daha fazla anlayabilsinler. Bunun için dua ediyor. Ve görüyoruz Apostol Paulus Filipililere bu mektubu yazarken Filipi adında bir kasaba vardı ve orada bir topluluk vardır. Ve Apostol Paulus onlara bir kuraj mektubu yazıyor. Kendisi nerede? Bu mektubun içinde çok onun sözü geçiyor. Rab de sevinin. Ama bu mektup yazarken biliyor musun neredeydi? Kendisi zinciri bağlı idi bir askere ve mahpusta yatıyordu. Mesih'in uğruna. Ve onlara yazıyor şimdi ve diyor, ben bekliyorum yakında öleceğimi diye bildiriyor bu mektupta. Ama bunun dışında diyor, ben şimdi istiyorum bir şeyin peşinden koşayım. Bunu okuyacağım şimdi. Filipililer 3 ayet 7'den. Ama bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna sararsaydım, dahası var. Kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal sakona dayanan kendimi özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Allah'tan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Ölümünde ona benzeyerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve elemlerinin ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Apostol Paulus diyor, ben bir şey yapıyorum, geçmişin unutuyorum ve her şeyi bir hiç sayıyorum ve ileri doğru bakarak koşuyorum ve bir şeyin peşine koşuyorum. Ben istiyorum benim Rabbimi ve onun sevgisini daha iyi anlayayım, daha iyi onu tanıyayım ve bunun peşine koşuyorum. Bak, Apostol Paulus Sigurnus bu yaşa geldiği zaman Allah'a çok yakın idi ve Rabbi çok iyi tanıyordu ama ona yeter olmadı. O istedi daha fazla Allah'ın bilgisinde büyüsün, daha fazla Allah'ı tanısın ve bunun peşinden koşuyor. Koloseliler mektubunda bab 1 ayet 10'da şunu okuyoruz. Yine Apostol Paulus Kolose adında bir kasaba orada olan topluluğu için dua ederken diyor, Rab'be yaraşır biçiminde yaşayasınız ve onu her yönden hoşnut edesiniz, her iyi işte meyve vererek Allah'ı tanımakta ilerleyesiniz diye dua ediyorum. Allah'ı tanımakta ilerleyesiniz diye dua ediyorum. Yani şimdi bulunduğumuz bilgide sadece kalmakla istemiyor. O istiyor ilerlemek ve istiyor da inançlılar ilerlesinler Rabbin bilgisinde. Ve Apostol Petrus aynı düşüncededir. Tam Apostol Paulus ve Yuhanna gibi onlar bize davet ediyorlar. Allah'ımızın bilgisinde büyüyün, ilerleyin, onu tanımakta devam edin. Apostol Petrus yazıyor 1. Petrus mektubunda bab 1 ayet 2'den 11'e kadar. Allah'ı ve Rabbimiz İsa'ya tanımakla blagodat ve selamet artan ölçüde sizin olsun. Bizi kendi büyüklüğünü ve erdemiyle çağıranın Allah'ın gücü, kendisini tanımamızın sonucu olarak bize yaşamamız ve Allah yolunda yürümemiz için gereken her şeyi vermiştir. Allah'ın yüceliği ve erdemi sayesiyle bize çok büyük ve değerli vaatler verilmiştir. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla Allah'ın öz yapına ortak olasınız. İşte bu nedenle de her türlü gayreti göstererek imanınıza iyi işler, iyi işlerde bilgi, bilginize kontrol, kontrolünüzde dayanmak kuvvetini, dayanmak kuvvetinde Allah yoluna bağlılığı ve bağlılığınıza da kardeş severliği, kardeş severliğinize de sevgi katın. Çünkü bu işler artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu işler sahip olmayan uzağa göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunlara yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Çünkü böylelikle Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz padişahlığına girme hakkı size bol bol sağlanacaktır. Burada deniliyor, İsa Mesih'in bilgisiyle bizi geliyor, onu tanımakla bizi geliyor, blagodat, lütuf ve selamet. Ve diyor, onun sayesinde, onu tanımak sayesinde kurtuluş bulduk. Başlangıç bu idi. Ama bu bilgi de lazım ilerleyelim. Bu bilginin meyveleri de lazım gösterelim. Vakit geldi mi, o zaman İsa Mesih'i tanımakta fayda getirir. Demek ki bu tanımak, bu bilmek, onu tanımak, onun gizliliklere bilmek ve ortak olmak bir büyümek meselesidir. Evet, demin gördük, Rab'in isteği budur. Biz onu tanıyalım. Ama Rab'in isteği de hem şudur, biz onun şaşılacak işlerde biraz daha iyi anlayalım. Ve onun düşünceler, onun harika kurtuluş planı ne olduğunu, onun isteği ne olduğunu bize bu gizlilikler bildirmek istiyor. Bir açıklık vermek istiyor. Ve bunu okuyoruz. Apostol Paulus yazıyor Efesliler mektubunda bab 1 ayet oluyor ayet 7. Tüm bilgilik ve anlayışla üzerimize yardırdığı blagodatın zenginliği sayesinde Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın bağışına sahibiz. Allah bize bütün bilgi vermek istiyor. Ne lazımsa kurtuluş için, ama kurtuluşun dışında ne lazımsa onu daha iyi tanımamız için. Ve bu sebeple Allah'ın sözleri okuyoruz. Neden böyle de onun düşünceler, onun işler daha iyi anlamış oluyoruz. Romalılar mektubunda bab 11 ayet 33'ten 36'ya kadar okuyoruz. Ah, Allah'ın zenginlik, bilgelik ve bilgisinin derinliği, onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları da ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bildi ya da kim onun akıl vericisi oldu. Kim ona bir şey verdi ki kendisine geri ödensin? Eski Ahit'te yazıyor Yeşaya peygamber, Bab 55 ayet 8-9, Rab diyor, benim düşünceler sizin düşünceleriniz değildir. Ve burada biliyoruz, insanın akıldan çıkmayan düşünceler Rab'de var. Ve ne zaman biz onun çocukları olduk, ne zaman ona iman bağladık, o bizi bu kadar zengin de etti, aynı zamanda da istiyor bilelim onun düşünceler ne olduğunu. Bizi bir anlayış verdi, bir anlayışa getirdi. Ve burada bu okuduğumuz ayetler, Apostol Paulus şaşkınlığa dönüyor. Ah diyor, Allah'ın zenginliği. Allah'ın zenginliği ve Allah'ın bilgisinin derinliğini düşünüyor. Onun zenginliği, onun şahsiyatı, onun lichnos'ta bağlıdır. Onun bilgide de onun lichnos'ta bağlıdır. Ama onun yargılar ve onun yolları üzerinde düşünüyor ve diyor akıl ermez. Bu oluyor Rabbin şaşılacak işler. Biri bağlı oluyor, açıklık veriyor. Onun lichnos üzerine, onun büyüklüğü üzerine, öbürüsü bilgi veriyor onun şaşılacak işler üzerine. Ve bunlar bizi açıklamak istiyor. Kutsal kitapta okuyoruz. Allah'ın, Rabbimizin büyük zenginlikler üzerine zaten bu seride paylaşıyoruz sizinle. Görüyoruz Rabbin zenginliği oluyor herkes için. Her kim ona bağırırsa, yalvarırsa, Romalılar 10 ayet 12-13'te bunu okuyoruz. Bir de o bizim uğrumuza yoksul fukara oldu ki biz onun yoksulluğuyla zengin olalım. Bu zenginlik bizim için verildi yazıyor 2. Korintliler 8 ayet 9. Ve bu da tabi gözle görünür şeklinde bir zenginlik değil. Çünkü gözle görünür şeyler geçicidir. Ve ağzıyla anlatılmaz büyük bir zenginliktir Rabbin. Onun Blagodat'ın zenginliği düşünsek, ayrıdan bir tema var bu seride bunun üzerine. Bir de onun sevginin zenginliğini düşünsek de buna da geleceğiz, ayrıdan bir tema. Onun büyüklüğü, onun yüceliğinin zenginliği de var. Ve bu bize kuraj veriyor. Bundan biz kuraşlanıyoruz. Ve böylece bizim kalbimiz çoşuyor onu şükretmekle, ona hamdlar sunmakla. Neden? Çünkü biz biliyoruz bununla yetinebiliriz. Onun zenginliği bizim ihtiyaçlarımızı kapatabilir. Ama her yönden. Ve düşünsek de onun bilgi ve onun bilginin derinliğini düşünsek yine şaşacağız. Neden? Çünkü çok işler var. Rabbin duada ne yaptı, ne yarattı, onu daha önce derslerde baktık ama bir daha istiyorum bakalım. Mezmur 19, orada bize 1. ayetin 7. ayete kadar diyor. Gökler Allah'ın görkemini açıklamaktır. Gök kubbesi ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, geçi geçiye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma sesleri duyulmaz. Ama sözleri yeryüzünü dolaşır, söylediklerin dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde palatka kurdu Allah. Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, koşmaya başlayacak atlet gibi sevinir. Göğün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner, hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. Ve böyle diyor işte, Allah'ın yarattığı işler ona şahitlik ediyor. Onun bilgi, onun büyüklüğünü. Neden şaşıyoruz? Allah her şeyi sıraya koydu. Mezmur 104 bize bunu da açıklıyor ve diyor, çok şaşılacak şeyler var. Ve yazıyor, Rabbi övgüler sun ey gönlüm, ya Rab Allah'ım Ne ulusun, ne büyüksün, görkem ve yücelik kuşanmışsın. Bir kaftana bürünür gibi ışığı bürmüşsün. Göklere bir palatka gibi geren, evini yukarıdaki sular üzerine kuran, bulutları kendini savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gizlen, rüzgarları kendini haberci, yıldırımları uşak eden sensin. Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin. Sular dağların üzerinde durdu. Sen kükreyince sular kaçtı. Göğü gürleyince hemen çekildi. Dağları aşıp vadilere aktı. Onlar için belirlediği yerlere doğru. Bir sınır koydun önlerine. Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. Vadilerde fışkırtığın pınalar dağların arasından akar. Bütün kır hayvanlarını suvarır. Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. Kuşlar yanlarında yuva kurar. Dalların arasında ötüşürler. Gökteki evinden dağlara sularsın. Yeryüzü işlerinin meyvesini doyar. Hayvanlar için ot, insanlar yarar için bitkiler yetiştirirsin. İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye. Yüreklerini sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerinin artıran ekmeği hep sen verirsin. Rabbin ağaçlara kendi diktiği Lübnan sedileri suya doyar. Suya doyar. Kuşlar orada yuva yapar. Leyleğin evi ise selvilerdedir. Yüksek dağlar dağ keçilerinin urağı. Kayalar böbülen sınağıdır. Mevsimlere göstersin diye ayı batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur. Başlar kıpırdama orman hayvanları. Genç aslan af peşinden kükrer. Allah'tan yiyecek ister. Güneş doğunca inlerine çekilir, yatarlar. İnsan işine gider akşama dek çalışmak için. Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgiçe yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler. İçinde kaynaşan sayısız canlılar. Büyük küçük yaratıklar. Orada gemiler dolaşır. İçinde oynaşının diyatının leviyatan da oradadır. Hepsi seni bekliyor. Yiyeceklerini zamanında verirsin diye. Sen verince onlara toplar. Sen elini açınca onlar iyiliği doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar. Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhunu gönderince var olurlar. Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. Rabbin görkemini sonsuza dek sürsün. Sevinsin Rab yaptıklarıyla. O bakınca yeryüzü titrer. O dokununca dağlar tüter. Ömrümce Rab-i İlahiler okuyacak. Var oldukça Allah'ıma eskilerle öveceğim. Düşünsem ona hoş görünsün. Düşüncem ona hoş görünsün, sevincim Rab olsun. Tükensin dünyadaki günahlılar, yok olsun artık kötüler, Rab'be övgüler sun, ey gönlüm Rab'be övgüler sunun. Ve burada bu duasını yazar oluyor. Rabbin işlerinden anlayan biri, o anladı Rabbin bilgi, Rabbin büyüklüğü harika bir durumdur. Dua yarattı büyük bir bilgelikle. Ama Rabbin bilgi de belli oluyor onun kurtuluş işlerinde. Neden? İncil'de şunu okuyoruz. Allah'ın bilgisi uymuyor dünyanın bilgiliklerine. Neden? Şöyle diyor Apostol Paulus 1. Korintliler bab 1 ayet 18'ten okuyoruz şu sözler. 18'ten 31'e kadar. Haçla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Allah'ın gücüdür. Çünkü şöyle yazılmıştır. Bilgilerin bilgiliğini yok edeceğim. Sekilerin sekasını boşa çıkaracağım. O halde bilgi kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerededir? Allah dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Allah'ın bilgeliğine göre Allah'ı bilgelikle tanımadı, Allah iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü biletler ister. Gırtsiler ise bilgelik ararlar. Ama biz haça gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karısı, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın Allah'ın gücü ve Allah'ın bilgeliğidir, hikmetidir. Çünkü Allah'ın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Allah'ın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim, aldığınız çağrıya düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Allah bilgileri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Allah dünyanın önemli gördüklerini hiç indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Allah'ın önünde hiçbir insan övünmesin. Ama siz Allah sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Allah'ın hikmeti, doğruluğu, kutsallığı ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab ile övünsün. Yani Rab'in kurtuluş işinde de bile anlıyoruz. Bu uymuyor insanların bilgeliği. Allah'ın bilgeliği ve onun derinliği çok çok daha şaşılacaktır. Çok daha büyüktür. O vakit seçti, uygun vaktinde Galatalılar bab 4 ayet 4'te okunduğu gibi, yazıldığı gibi, vakit dolunca Allah oğlunu gönderdi. O işte tam bilgiyi gösteriyor. İsa Mesih de bütün bilgiyi oluyor, onda görünüyor. Neden? Allah'ın bilgisi, Allah'ın hikmeti Mesih'te tamamen açıklandı. Koloseliler mektubunda bu söz üzerine bilgi alabiliriz. Koloseliler bab 2 ayet 13'ten okuyoruz. O bizi karanlığın padişahlığından kurtarıp sevgili oğlunun padişahlığına aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez Allah'ın görüntüsü. Bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Çünkü gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, padişahlıklar, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur. Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. Çünkü Allah doluluğunun tümünün onda bulunmasına uygun gördü. Onun haçta akıtılan kanı aracılığıyla selametimiz sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şey onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Ve bab 2'de şunu okuyoruz. Ayet 2'den 3'e kadar. Yüreklerinize kuraj bulunmasını ve sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki anlayışın verdiği tam güvenilirliği bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Allah'ın gizliliği yani bilgeliğin ve bilginin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. İsa Mesih oluyor Allah'ın zenginliğin, Allah'ın hikmetinin odur. Onu da görüyoruz Allah'ın hikmeti. Yani bunun üzerine bizim Rabbimiz daha iyi tanıyabiliriz. Onun büyüklüğünü düşünerek, onun zenginliğini düşünerek, onun bilgiliğini, hikmetini düşünerek onu överiz, onu güven bağlarız ve onu tanıyoruz. Daha iyi durumda ne zaman buna fazla düşünüyoruz. Ve tekrar Apostol Paulus'un sözüne dönüyoruz Romalılar 11:33'te. Ah Allah'ın zenginliği, ona birazcık baktık. Onun bilgilik ve bilgisinin derinliği, birazcık da baktık, birazcık da değdik. Ve diyor, onun yargıları bizi gösteriyor, onun durumu, onun kişiliği, bir de onun işlerine ne kadar doğru olduğunu. Allah'ın yargıları. Niçin Allah'ın yargı gereklidir? Allah'ın yargı gereklidir. Neden? Allahsızlık ve insanlar arasında doğru olmayan pis ve kötü işler olduğu için yargı gereklidir. Bunu açıklıyor Romalılar 1:18. Demek ki onun yargıların temeli oluyor Allah'ın kutsallığı, paklığı. Onun doğruluğu, neden onun tamamen bir doğruluğu var ve bu istiyor artık bu yargı versin. Rab ne zaman yargılarsa o doğruluğu dayanarak yargılar. O biliyor insanların kalplerinde ne var ve o insan dış bakışına bakmaz, insan itibarına bakmaz. Allah'ın önünde öyle bir durum yok. Bunu da okuyoruz 1. Petrus'ta. Bab 1:17. Allah'ın önünde insan itibarı yoktur. Ve doğru olarak onun yargıları ne zaman İncil'in son kitabında okuyorsak Allah son yargı veriyor bu yeryüzüne. O zaman kutsal olanlar ve bütün melekler ve bütün doğru olan insanlar diyecekler, evet Allah senin yargılar doğru ve yerindedir. Ve böylece bakabiliriz, kutsal kitap bize gösteriyor çeşitli yargılar. Çeşitli vakitlerde Allah da çeşitli yargılar verdi. Ama onlara şimdi bakmayacağız hepsine. Bir de burada konuşuluyor onun yolları. Da ne denli onlar anlaşılmaz. Allah işte gizli tutuyor. İnsanın anlayamadığı yollar var Allah'ın. Allah kendisi dedi, evet benim düşüncelerim sizin düşüncelerinizden üst daha fazladır. Benim yollarım sizin yollar gibi değildir. Evet Allah'ın yollara da birazcık düşünelim kutsal kitaba bakmakla şimdi. Ve böylece anlayalım, gizli olan şeyler, bilmediğimiz şeyler ortaya çıkıyor ve daha çok şeyler de var bilmiyoruz. Allah bizi öğretsin. Haydi gel gelelim bakalım şimdi beraber Allah'ın yollarını çeşitli vakitlerde. Allah'ın gizlilikleri de belli oluyor onun şaşılacak yollarında. Ne zaman görüyoruz Allah'ın işleri bütün insanlık historiasında görüyoruz Rab'bin yolları var kendi halkınla, belirli insanlarla çeşitli vakitlerde. Ve orada kutsal kitaba bakarak bir anlayışa varıyoruz. Allah'ın gizlilikleri de öğrenmiş oluyoruz ve ortak olmuş oluyoruz. Yani Allah'ın kurtuluş planı, Allah'ın düşünceleri öğrenmiş oluyoruz. Bu sebeple bakalım biraz bütün historiyasında kutsal kitabın anlattığına göre biz ne öğrenebiliriz Allah'ın yolları üzerine ve onun işleri üzerine çeşitli vakitlerde. Kutsal kitaba bakarak şu anlayışa varabiliriz. Bir önceki dünya vardı, yani geçmiş zamana bakarak, bir de şimdiki gök ve yeryüzü var. Bu şimdiki zaman için konuşuyor. Bir de gelecek olan yeni bir gök ve yeryüzü. Bunu şöyle okuyoruz İncil'de. 2. Petrus mektubunda 3. bab ayet 5 ve 6. Ne var ki göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar. Kötü insanlar. O zamanki dünya yine su ile tufanla mahvolmuştu. Yani Noe zamanında bütün o zamanki dünya su altında kaldı. Yani var idi bir dünya, su altında kalarak, yargıya uğrayarak yok oldu. Ve Rab sudan çıkardı şimdiki dünya. Neden? 7. ayette diyor, şimdiki yer ve gökler ise ateşe verilmek üzerine aynı sözle saklanılıyor. Hani şimdiki vakit yer ve gökyüzü var ve Rabbin çeşitli yolları var. Önceki, şimdiki ve gelecek olan. Bunu okuyoruz Resulların işlerinde, yani Diyanet'in Apostolide bab 3 ayet 21. Allah'ın eski vakitlerde beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleyeceğini zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Yani Rab belli bir vakit hazır etti, ileri bakarak her şey yenilenecek. Yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü olacak. Burada bakalım Rabbin sözü ne açıklık bize veriyor. Neden biz artık değil lazım kalalım cahil. Biz artık bilgili insanlar olabiliriz. Allah'ın gizlilikleri bize açıklanıyor kutsal kitapta. Ve şöyle görüyoruz, çeşitli vakitler kutsal kitapta gözümüzü çarpıyor. Ne zaman ilk insanlar yaratıldılar, ne zaman Adem bahçesinde gezdiler, orada Adem ile Hava, yani Eva, onlar yaşarken o vakit deniliyor suçsuz vakit. Neden? O zaman günah yoktu. Günahsız idiler. Ama her vakit göreceğimiz gibi bir yargı, bir kötü durum ile bitiyor ve yeni bir vakit başlıyor gibi geliyor bize kutsal kitaba bakarken. Ve görüyoruz bu suçsuz vakit bitiyordu. Bunu okuyoruz Tarih Saveti Tekvin'de 3. bapta. Ne zaman Allah Adem'i ve Eva kovmak zorunda kaldı o güzel bahçede. Neden? Onlar itaatsızlık yaparak günaha girdiler. Allah'a karşı direndiler ve Allah dedi, ne zaman size yasak ettiğim işi yapacaksınız, belirli bir iş vardı, ne zaman bunu yaparsınız öleceksiniz. Ve Adem'le o zaman yeni bir generasyon, yeni bir işlem başladı ve ona da o günde bile bir kurtarıcı geleceğini vaat etti. Ve görüyoruz bu suçsuz vakitten sonra başlıyor yeni bir vakit, ona deniliyor Sveste bağlı olan bir vakit. Bu vakit başladı Adem'in oğulları ile ve gidiyor ta Noe zamanına kadar. Neden? O vakitte yoktu sakon. Allah bıraktı insanın kalbine svest ve sveste göre Allah'ın bilgisi de var idi insanların ve nasıl yaşadılar, ne yaptılar, ona göre de hesap vermek zorundaydılar Allah'ın önünde. Ve sveste bağlı bir yargıda verildi onlara. ve Allah gördü, bu okuyoruz Tekvin kitabında, Stari Saveti 6. babda Allah gördü, insanın kalbinde ta kökten çürük ve kökten kötülük var ve düşünceler hepsi kötü idiler. Rab bunu gördü, seveste göre davranmadılar insanlar, tam tersine davrandılar. Ve böylece Noe onun önünde merhamet buldu ve Rab Noe bir iş verdi ve dedi, sen bir korap yapacaksın ve o koraba binen kurtuluş bulacak. Çünkü ben bir yağmur vereceğim ve bize göre şimdi o zamanki dünya su altına getireceğim dedi. Ve böyle de oldu. Yok edilişi oldu bütün o zamanki insanlığı. Korapla kurtuluş geldi. Kim koraba binmişse o kurtuldu. Ve Rab başladı bir yeni durum yine Noe ile. Üçüncü vakitte görüyoruz. Buna denilebilir insanın iradesine bırakılmış vakit. Hani insan karar versin ama tabii ki de hesap etsin ne yaptığını. Ve bu vakitte başladı işte Noe ile beraber ve gitti. Ne zaman görüyoruz? 11. babta Tekvin kitabında insanlar yapmışlar bir kule. Gökyüzüne kadar çıkarmak istediler bu kule. Babel kulesi. Ve orada Allah ceza verdi. Bütün insanlara dağıldı. Bunu okuyoruz Tekvin 11. 1. ayetin 9. ayeti kadar. Ve ne var ki Allah o zaman yok edebilirdi tekrar bütün insanlar. Neden? İnsanın iç durumu değişmedi. Eskisi gibi kaldı. Ama ne var ki Rab müsaade etti dağılsınlar. Bütün o zamanki dünya. Tabi çeşitli diller de o zaman başladılar. Ve yeni bir durum başlandı Abraham'la. Abraham 12. babda bunu okuyoruz. Ve 4. vakitte geçmiş oluyoruz böylece. Buna deniliyor imanda ataların vakit. Yani kuvvetli Allah adamların eski vakitlerde patriarchlar, Allah'ın seçtiği ihtiyar Abraham, İshak, Yakup bunların vakiti deniliyor. Rab'le yürüyen insanların vakiti. Ve bu vakitte ta gitti ne zaman Yakup'un oğullarından oluştu İsrail narod, İsrail halk. Ve onlar da ne zaman kaldılar? Egipt'te orada tutsak edildiler. Ve orada köle gibi, esir gibi işlemek zorundaydılar. Ve onlar çok baskıntılı idiler. Ve ne zaman Rab onları oradan kurtardı, yeni bir başlangıç oldu. Tabi ilk önce lazım idi Firavun'un kalbi, Faraon kalbi katılaşsın. Ve bu okuyoruz Çıkış kitabında 12. bab. Ve o vakit bir sonu buluyor ne zaman Rab başlıyor bir yeni durum İsrail halkı ile. Ve onu kurtardı tabi büyük bir gösterişle Egipt'in ellerinden. Ve burada başlıyor yeni bir vakit, 5. vakit olabilir denilsin. Sakon vakit. Neden? Musa ile Sakon geldi ve bu Sakon oldu tabi İsrail narod için, Allah'ın halkı için. Ve o vakit ta gidiyor. Stari Savet bütün vakitlere gidiyor tam İsa Mesih'in ilk gelişine kadar. Ne zaman İsa Mesih doğdu ve yaşadı ve işledi ve ne zaman canı veriyor. Haçta ölürken ne zaman gömülüyor ve dirildikten sonra ne zaman tekrar göğe çekiliyor. Orada görüyoruz yine yeni bir başlangıç ama İsa Mesih lazım öyleydi ve en büyük yargı onun üzerine geldi ki yargı bizim üzerimize gelmesin ve Sakon onda son buldu. İncil bize diyor Romalılar 10. babta 2. ayette İsa Mesih de bütün Sakon'un sonudur. Ve böylece İsa Mesih'e büyük bir kurtuluş geliyor bize ve oldu inançlılar topluluğu kuruldu. yeni bir topluluk, yeni bir narod.
Yani değil bağlı sadece belirli bir halka. Yok, o oluşuyor çeşitli halklardan, çeşitli milletlerden, birleşilmiş İsa Mesih'e iman etmiş olanlardan. Ve böylece başlıyor, altıncı bir vakit görünüyor kutsal kitabın açısından. Ona deniliyor Blagodat Vakit. O Blagodat Vakit başlıyor. Ne zaman İsa Mesih çekildi, ne zaman Pentekost gününde Kutsal Ruh geldi ilk inançlara ve o zamandan bu iş gidiyor ta İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar. Ve vakit bitecek ne zaman İsa Mesih tekrar gözle görünür şeklinde bu yeryüzüne inecek. Sakarya'da peygamber, Sakarya peygamber 14 ayet 4'te yazıldığı gibi. Ve orada yeni bir işlem olacak. İşte milletler ve İsrail'de yeni bir başlangıç. Orada değil sadece İsrail'dir. Yani bu Blagodat vaktin içinde ve sanıyorum diyebiliriz. Biz bu vakit içinde yaşıyoruz şimdi. Blagodat vaktinde. İsa Mesih göktedir. Bizim ruh babamızın yanında. Ama vakit doluyor ve dolmak üzerindedir. Ne zaman o tekrar gelecek. Ve o geldiği zaman yedinci vakit başlamaktadır. Ona deniliyor selamet vakit. Bunu görüyoruz. İsa Mesih bu yeryüzüne gelirse tabii ki büyük bir yargılamayla beraber, büyük bir yargı getirmekle beraber gelecek. Ama ondan sonra onun selamet padişahlığı kuracak bu yeryüzünde belirli bir vakit için İncil diyor bunu. Ve bu vakit bitiyor da, bu selamet vakit, yedinci vakit de bitecek. Ne zaman cehennem ve cennet denilen durum başlıyor. Cennet demek Allah'ın huzurunda olmak. Cehennem demek onun uzaklığında bulunmak. Ve öyle oluyor. Bir gün gelecek o selamet vaktinde Rab bitirecek her şeyi ve bu eski yeryüzü ve gökyüzü ortadan kaldırılacak ve Rab yaratacak yeni bir yer ve yeni bir gök ve ebediyen beraber onunla olacağız eğer ona iman etmişsek. Bu şimdi hızlı bir gezi idi. Vardı çok çok sözler ve çok başka durumlar da var. Bakılabilir Rab'in sözüne. Bu sadece bir yoldur. Bu vakitlerin açısında bakmak bir kuş bakışı gibi. Ve bu sebeple diyebiliriz Allah çok çok şeyler bize bildirmek istiyor. Onun kutsal kitabında ve kutsal ruhun aracılığıyla anlayış da vermek istiyor bize. Kendi saklı gizli onun planından biz cahil kalmamak zorunda kalmamalıyız. Ve görüyoruz bir durum daha. Allah çeşitli vakitlerde tabii ki çeşitli gruplarla da işledi. Ve bunu okuyoruz 1. Korintoslularda bab 10 ayet 32. Orada 3 grup söyleniyor ve o 3 grup ile Allah çeşitli vakitlerde de çeşitli durum için çalışıyor. Bunu da kutsal kitapta okuyabiliriz. Yahudiler, Greklerin ya da Allah topluluğun tökezleyip düşmesine neden olmayın diyor. Yahudiler Allah'ın İsrail halkı. Bir de var Yahudi olmayan Grekler deniliyordu. Yahudi olmayanlar hepsine bunu deniliyor. Milletler daha doğrusu. Çeşitli milletler. Ve Allah'ın topluluğunun. Allah'ın topluluğu oluyor İsa Mesih'e bağlı olanlar. Ve görüyoruz kutsal kitapta Allah nasıl işledi? İsrail narod ile, İsrail halkı ile. Bir de görebiliriz Allah nasıl işledi çeşitli vakitlerde milletlerle. Daniel peygamber ve Esinleme kitabı yani Otkrovenia Yuhan. O kitaplarda bize çok bilgi veriliyor Allah'ın planı bütün milletlerle ne olduğunu. Ve onun üstünde kutsal kitap tabii ki bizi açıklıyor. En güzeli, en güzeli oluyor. İşte bizim bulunduğumuz durum. Ne zaman İsa Mesih'e iman ediyoruz. Biz onun çocukları sayıyoruz. Ve onun gözle görünmeyen bedene bağlıyız. İsa Mesih'in bedeni oluşuyor ona iman edenlerden ve onlara neler beklendiğini, nasıl bir topluluk olduğunu ve ne gibi gizlilikleri var olduğunu birazcık anlatıyor. 1. Korintliler mektubunda Apostol Paulus, bab 2, ayetler 6'dan 16'ya kadar size okumak istiyorum. Olgun olanlar arasında bilgeçi sözler söylüyoruz. Ama bu bilgelik ne şimdiki çağın ne de bu çağın gelip geçici önderlerin bilgilerine benziyor. Hani diyor, biz sizinle şimdi paylaşacağız çok gizliliklere bilgi olan sözler, anlayışlı sözler, hikmet sözler, bu dünyada bulunmuyor bu sözler imansızlarda. Biz Allah'ın gizli saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Allah'ın zamanının başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği ve bu bilgiliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalar da yüce Rabbi çarmıha girmezlerdi. Yazılmış olduğu gibi Allah'ın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Oysa Allah bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi Allah'ın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilir? Bunun gibi Allah'ın düşüncelerini Allah'ın ruhundan başkası bilemez. Allah'ın bize bağışladıklarını bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil Allah'tan gelen ruhu aldık. Ruhsal olanlara ruhsal gerçekleri açıklarken Allah'ın bağışladıklarını insan bilgeliğini öğrettiği sözlerle değil ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal haliyle kişi Allah'ın ruhu ile ilgili şeyleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça anlaşıldıkları için de bunları anlayamaz. Ruha uyan kişi her temada yargıda bulunur. Ama kendisi hakkında hiç kimse yargıda bulunmaz. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona akıl verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Apostol Paulus burada ne demek istiyor? Burada diyor, inançlılar topluluğuna bekleyecek olan büyük büyük gösteriş ve işler, şaşılacak durum oluyor, gizli durumlara oluyor ve Rab bizi bunu açıklıyor onun ruhu ve onun sözü aracılığıyla. Ve böylece bir anlayışa varabiliriz. Biz bilebiliriz Rab bize ne verdi. Allah'ın bize bağışladıklarını bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil Allah'tan gelen ruhunu aldık yazılıyor. Yani sen de ben de kardeşlerim, kız kardeşlerim, hangiler İsa Mesih'e güven bağladıysanız lütfen bilin cahil kalmak zorunda değilsin. Allah sana da açıklamak istiyor. Onun harika, büyük düşünceler yazılı oluyor kutsal kitapta. Onu araştırın, kutsal ruhun yardımına da yalvarın ve o da sana açıklık verecektir. Biz onun gizli gizli şeylere ortak olduk. O en iyi bir dost gibi bizi açıklamak istiyor. Bize neler neler bekliyor. Evet, biz dedik ki Allah istemiyor hiçbir kardeş, bir kız kardeş bilgisizlikte kalsın, cahil kalsın. O bizi paylaşmak istiyor, bizimle de paylaşmak istiyor. Kendi bilgisini, kendi düşüncelerini, kendi planını, yani kendi gizlilikleri bizimle ortak etmek istiyor. Neden? O bizi seviyor, o bizi satın aldı, o bizi istiyor, bizimle uğraşmak ve işlemek istiyor. Ve böylece dedik, Allah'ın kilisesinde tabii verildi bazılar, bu bilgi aktarıyorlar başkalara da ki bütün kilise, bütün topluluğu cahil kalmasın. Ve böylece okuyoruz Efesliler mektubunda bab 4'te Rab ne yapmış? Bab 4'te okuyoruz 11. ayetten aşağı kadar. Kendisi bazılarına elçi, apostol, bazılarına peygamber, bazılarına da müjde yayıcısı ve bazıları da önder ve öğretmen, yani çoban ve öğretmen olmak üzere verdi. Öyle ki kutsallar, yani bütün inançlılar, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın, yani hazırlansın. Bunun sonucunda hepimiz imanda ve Allah'ın oğlunu tanımada birliği, olgunluğu ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki hüneleriyle her öğretinin yeliğiyle çalkalanan ve öteye beri süreklenen çocuklar olmayacağız. Yani sağlam olalım, değil sapık durumlar, sapık öğretişlere kabul etmek, her şeye inanmak. Hayır, biz olgun insanlar olalım, anlayışlı olalım ve Rabbin bilgisine varalım. Neden? O kendini bizden saklamıyor. Kendi düşünceler bizden saklamıyor. Saklamak da istemiyor. Ve böylece okuyoruz başka yerde Apostol Yuhanna'nın 1. mektubunda çok bunun gibi sözler. Ki bilesiniz. Ki bilesiniz diye yazdım. Bunlara bakacağız. Ama önce küçük bir örnek vermek istiyorum. Ne dersin eğer ben senin dostu oluyorum ve sana geliyorum diyorum, hadi gel bakalım, ben bir ev yapacağım da lazım bir ihtiyaç, lazım bana yardım edesin. Tuğlaları öreceğiz ve sıva yapacağız ve kaldıracağız işte duvarları, evi kaldıracağız. Yardım o et bana, ama biz diyoruz dostça davranıyoruz birbirimize, ama sen diyorsun aslında benim işim var, ben niçin uğraşayım onunla, vakit kaybedeyim kendi işlerim varken. Ama onun hatırı için yine biraz uğraşırsın. Bir iki gün uğraştıktan sonra artık diyorsun oh olmaz, yani benim işim de var, lazım yapayım. Ben bütün vaktimi ona veremem. O da bekliyor, ama ben de bekliyorum senden bütün vakit bana veresin. Şimdi var bir aramızda bir anlaşmazlık, değil mi? Sen tabi hatırı için biraz uğraşacaksın, ama senin gönlünden gelmiyor. Bütün vakitin bana veresin. Ama ne zaman sana diyeceğim dostum lütfen bana yardım et de, neden? Çünkü ileride yapacağım evden sana da bir apartman vereceğim. Sana da bir yer hazırlayacağım, senin olacak. O zaman bambaşka bir istekle işleyeceksin, değil mi? Çünkü bilgili oluyorsun, sana ne bekliyor, ne iş için uğraştığını da, ne iş için zahmet ettiğini de, emek ettiğini de biliyorsun artık. Bilgisiz değilsin ve bu sana bir kuraş veriyor, sana bir kuvvet veriyor, dayanasın evi biteceğine kadar. Anlaşıldı mı? Yani demek istiyorum, ne zaman bilgili insanlar oluyoruz, daha heyecanlıkla, daha sevinçle Rab için uğraşacağız ve Rabbimizi seveceğiz. Neden? Boş boşuna değil, bir yerde deniliyor. Biz boş boşuna uğraşmıyoruz. Rab herkesin hakkını verecek, ne yapılmışsa İsa Mesih'te. Hani Rab'in bizim için hazırladığı işler anlarsak ve yaparsak onun bahşişi ve karşılığı da alacağız vaktinde. Ve böylece bakalım şimdi bize ne verildi ve ne bilebiliriz. Apostol Yuhan bunu açıkladı işte onun mektubunda, 1. mektubunda. İlk olarak 2. bab ayet 29'tan şunu okuyoruz. Onun doğru olduğunu bildiğiniz göre, yani İsa Mesih doğrudur, bunu biliyoruz biz değil düşünüyoruz. Ha, o belki doğru, belki doğru değil. Hayır, biliyoruz diyor birinci olarak. İkinci olarak diyor. Üçüncü bab, ayet 2. Orada ne yazıyor? Kesin biziz. Ona benzer olacağımızı biliyoruz. Değil belkisi, değil inşallah. Hayır, Rabbin sözü bize bir garanti veriyor, bir bilgi veriyor. Bilgili olalım. Allah'ın gizli saklı işler bilelim diye. Üçüncüsü olarak beşinci ayeti okuyoruz. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. Kesin bir söz, bilirsiniz. Ve öbür sözü okuyoruz. Aynı babda, üçüncü bab, ayet 14. Biz kardeşleri sevdiğimizi için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz diyor. Garanti var. Kesin bir söz. Bilgili olalım. Ve devam ediyor. Beşinci olarak bab 5 ayet 13'te şöyle yazıyor. Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım bu şeylere. Kesin olasınız diye bunun üzerine. Yani bilgili olabiliriz. Bilebiliriz. Değil sadece bir tahmin üzerine imanımızı kurduk. 15. ayette 6. durum ne diyor? Bizi işittiğini bildiğimize göre, biz biliyoruz Rabbimiz bizi işitiyor ne zaman ona yalvarıyoruz ve ne zaman onun isteğine uygun bir dua yaparsak, o zaman bizi işitiyor ve gerekeni de verecektir. Ayet 18, 5. babta diyor, Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Rab bize zafer veriyor, bize kuvvet veriyor, günaha girmeyelim, bizi koruyor, bunu biliyoruz. Ve 19. ayet diyor, biliyoruz ki biz Allah'tanız. Yine kesin bir söz, bilgili bir söz. Bilgisiz olmayalım. Ve son olarak 20 ayet 20'de 5. bab, yine biliyoruz ki Allah'ın oğlu geldi ve gerçek olanı tanımamız için bizi anlama gücü vermiştir. Bize kuvvet veriyor, anlayalım Allah'tan bize neler neler verildiğini. Onun gizliliklere ortak olalım diye anlayış getirdi Allah'ın oğlu. Bu tabii ki anlıyorum, bugün bu temada paylaşılan bütün bu sözler sadece kenaraya değiyoruz, çok önemli temalar. Ama sana biraz apetit açtırmak istedim. Allah bize gösteriyor bütün insanlıkla ne planı var. Allah da bize gösteriyor onu iman etmiş olanlarla ne planı var. Topluluklarla ne planı var, tek kişilerle ne planı var. Kutsal kitap bize bir anlayış veriyor. Allah kendini açıklıyor bize. Biz bilgisizlikte kalmayalım. Ve böylece ona övgü, hamd ve şükür sunalım. Bir dua etmekle sözüme son vereceğim burada. Ya Rab Allah'ım, ben bunu anlıyorum ne zaman senin kutsal sözlerine bakıyoruz. Senin isteği değildir ki bir çan bile bilgisizlik, cahillikte kalsın. Sen istiyorsun her çan, her kardeş, her kız kardeş anlayışa varsın. Ve senin yüksek ve yüce bilgiler bizimle paylaşmak istiyorsun. Ve böylece bizim hayatımız bir anlam buluyor. Böylece senin için yaşamak istiyoruz çünkü biliyoruz diyebiliriz. Rab lütfen senin sözün karşısına bu kasetka sesleyenlere hepsine bir apetit ver, bir istek ver. Daha fazla araştırsınlar. Daha derin senin düşüncelere ortak olsunlar. İsa Mesih'in adıyla bunu diliyorum Göksel Baba senden. Amin.
Sonsuz ona güvenim. Rabbi sen.
Burada tekrar sizinle bir ayet ezberlemek istiyoruz kutsal kitaptan. Bu temeye uygun. Bu ayet seçtik bu sefer Koloseliler mektubundan bab 2 ayet 2 ve 3. İlk önce yine okuyacağım size, sonra boşluklara bırakarak peşinden siz de söyleyeceksiniz ve son üçüncü durum olarak hepimiz beraber söyleyelim. Ve bunun üzerine siz de duracaksınız ileride tam bileceğinize kadar ezberi. Koloseliler bab 2 ayet 2 ve 3. Ta ki anlayış kemalinin bütün zenginliği için Allah'ın sırrını, yani hikmetin ve bilginin bütün hazineleri, kendisinde saklı olan Mesih'i bilmek için sevgide birleşmiş olarak yürekleri teselli olunsun. Koloseliler bab 2 ayetler 2 ve 3. Ta ki anlayış kemalinin bütün zenginliği için. Allah'ın sırrını, yani hikmetin ve bilginin bütün hazineleri. Kendisinde saklı olan Mesih'i bilmek için sevgide birleşmiş olarak yürekleri teselli olunsun. Ve şimdi hepimiz beraber bir daha söylüyoruz. Koloseliler bab 2 ayet 2 ve 3. Ta ki anlayış kemalinin bütün zenginliği için Allah'ın sırrını, yani hikmetin ve bilginin bütün hazineleri, kendisinde saklı olan Mesih'i bilmek için sevgide birleşmiş olarak yürekleri teselli olunsun. Burada var birkaç kelime açıklamak istiyorum. Kemal demek olgunlaşmış. Allah'ın sırrı demek Allah'ın gizliliği. Ve hazine demek yine zenginlikleri.